Yeşil Gazete TV'den herkese iyi akşamlar. Her pazartesi olduğu gibi bu pazartesi akşamı da haftanın önemli olaylarını yorumlayacağız. Ben Mahmut Boynudelik ve program ortağım Koray Doğan Urbarlı. Merhaba Koray, iyi akşamlar.
Merhaba, merhaba abi. Herkese merhaba.
Biz tabii sadece geçtiğimiz haftanın önemli olaylarını değil, önümüzdeki haftanın ve haftaların olaylarını da yorumlamaya çalışıyoruz. Tabii gündemdeki en önemli mesele artık kesinlik kazanan seçim tarihi. Yani bundan sonraki 9. Pazartesi akşamı yayınımızda iyi kötü durum belli olmuş olacak. Yani Türkiye bir karanlıktan çıkmış mı yoksa daha kötü bir karanlığın içine sürüklenmiş mi? Bunu hep birlikte göreceğiz. Tam 9 Pazartesi sonra yani 62 gün kaldı galiba değil mi Koray bugünden itibaren? Yani
Evet.
artık sayılı gün çabuk geçer tabii. Nitekim Yüksek Seçim Kurulu da bugün seçim takvimini başlattığını ilan etti. 18 Mart tarihinden itibaren artık takvim işlemeye, saat çalışmaya başlayacak. İşte önce ittifak şeyleri verilecekmiş, durumları verilecekmiş bir hafta içerisinde. Sonra bu arada milletvekili başvuruları başlamış bildiğim kadarıyla partiler koşullarını ilan etmişler ve milletvekili adaylığı başvurularını almaya başlamışlar. Şimdi biz bugün biraz senaryoları konuşacağız. Tabii bizim konuştuğumuz senaryolar dün akşam verilen Oscar senaryolarından farklı. Çok daha karmaşık, çok daha heyecanlı olaylara gebe önümüzdeki günler ve gelişmeler. Nereden başlayalım Koray? Ben önce şu en basitinden başlayayım. Yani bu seçimlere Cumhurbaşkanı adayı olarak Recep Tayyip Erdoğan'ın aday olarak bile katılamayacağı bütün ciddiye alınır hukukçular tarafından kesin olarak söyleniyor. Ama buna rağmen galiba Yüksek Seçim Kurulu'ndan ola ki bir sürpriz yapıp Erdoğan adaylık başvurusu yapmazsa tabii durum farklı olur ama bu tabii çok çok çok düşük bir ihtimal. Ama Yüksek Seçim Kurulu'nun bunu reddetme ihtimalini herhalde görmüyoruz, değil mi? Hani sen aday olamazsın, üçüncü defa seçilemezsin, anayasanın amir hükmü var falan diyecek bir Yüksek Seçim Kurulu maalesef şu anda galiba görünürde değil. Bu birinci mesele. Yani hani en azından kayda geçsin diye konuşuyoruz. Yani bu senaryolardan bir tanesi Yüksek Seçim Kurulu'nun Recep Tayyip Erdoğan'ın adaylık başvurusunu kabul etmemesi. Hani demokrasinin normal işlediği, hukuk üstünlüğüne dayanan bir memlekette olsaydık bayağı ciddi bir senaryo şeyi olurdu. İkincisi seçim takviminin başlaması meselesi. Yine çoğumuzun bildiği gibi 8 Nisan'da, geçen sene 8 Nisan'da bir seçim kanunu değişti. Ve o seçim kanunu bizim anayasamıza göre bir sene sonra ancak bir sene sonradan itibaren uygulanabilir. Oysa Yüksek Seçim Kurulu'nun bugün seçim takvimini 18 Mart olarak ilan etmesinden sonra demek ki bu da şüpheli bir duruma giriyor. Yani ya biz eski hukuka göre bir seçim yapmamız gerekir diyenler en azından ciddi bir dayanakları
Burada
var. Bu
eski
hiç
hukukta değil tam olarak bazı maddelerde. Çünkü geçtiğimiz Nisan ayında Türkiye o yasayla barajı kaldırdı.
değil
Ve
mi?
bu sene Nisan'da yürürlüğe girecek şekilde barajı, %7 baraj öngördü. Eğer eski kanunla yani bu bir sene işi Nisan'a uzatılırsa seçimin de barajsız olması gerekiyor mesela. Yani tam eski şey de değil yani tam eski kanun da değil. Şu anda Türkiye'nin bir barajı yok. Diğer kanun çünkü Nisan'da devreye girecek. Şu an aslında belki de seçim tarihimizin en özgür zamanlarından bir tanesini yaşıyoruz. Çünkü şu an bir baraj yok. Ama tabii Yani
ama hukuk da yok bir taraftan. Onun için sonuç olarak önümüze konan yemeği yemek ve sonuç olarak bunun hesabını sandıkta sormaktan başka bir seçenek görünmüyor önümüzde. Yani boykot, boykot gibi bir şey zaten Türkiye siyasi tarihinde hiçbir zaman rağbet görmedi. Çünkü insanlar en kötü koşullarda bile sandığa sahip çıktılar. Sandığın kendi duygularını, kendi beklentilerini ifade etmenin en önemli aracı olduğunu çok uzun zamandan beri, belki Cumhuriyet öncesinden beri kabul etmiş durumdalar.
Evet.
Şimdi bugün üç başlık benim aklımda. Sen de varsa söyle. Birincisi, bu şeyden bahsettik. Yani Tayyip Erdoğan'ın üçüncü dönem adaylığının söz konusu olup olmaması meselesini şey yaptık. Önümüzde dolayısıyla iki şey daha var. Bir tanesi HDP'nin durumu. Yani HDP'nin seçime katılıp katılmaması, nasıl katılacağı, başka isimle mi katılacağı gibi durum çok belirleyici bir şey. İkincisi Muharrem İnce'nin Memleket Partisi ile blok dışı mı seçimlere katılacağı yoksa son anda bir manevra yaparak ikna edilip edilmeyeceği meselesi var.
Öyle.
Tabii bir de Cumhur İttifakı'nın kendi iç şeyleri var. İstiyorsan oradan başlayalım Koray.
Evet, burası senin daha iyi bildiğin için. Geçen hafta 6 Mart'ta tam biz yayına başlamadan birkaç dakika önce Millet İttifakı'ndaki bu en büyük soru işareti, daha doğrusu herkesin yanıtını bildiği en büyük soru yanıtlanmıştı ve bir kriz vardı, çözüldü. 6 Mart'tan 13 Mart'a kadar da en büyük değişiklik aslında Cumhur İttifakı'nda oldu. Biraz Cumhur İttifakı'nı anlatmak gerekiyor bence. Yani seçim senaryoları üzerinden. Çünkü senin dediğin şey doğru. Yani Erdoğan üçüncü kez aday olacak mı da şöyle bir cümle, kelime kullandın. Önemli hukukçular bunu böyle olduğunu söylüyor, olamayacağını söylüyor diye. Aslında önemli hukukçuların söylemesine gerek yok. Okuma yazma bilen herkesin söyleyebileceği kadar açık yazılmış bir şey. Yani bir kişi iki kere Cumhurbaşkanı adayı olur. Muharrem İnce'yi yenen Erdoğan, Ekmelettin İhsanoğlu'nu yenen Erdoğan var. Ya yani o zaman üçüncü kez aday oluyor. Şimdi çok açık, yani orada bir hukukçu olmaya da gerek yok aslında. Çok net bir ifade var. Şimdi ama biliyoruz ki bir şekilde o demin yine senin çok doğru bir şekilde ifade ettiğin gibi hukuksuzluk üzerinde yaşıyoruz. Hukuksuzluk içerisinde yaşıyoruz ve Erdoğan'ın aday olmasını engelleyebilecek Erdoğan'ın atadığı bir bürokrat yok şu anda. Bunu biliyoruz. Yani bunu söylediği anda veya bunu aklından geçirdiği anda, evinde eşine söylediği anda, telefonda birine söylediği anda büyük ihtimalle bir gece kararnamesiyle yeri değişebilir. Tabii seçime yakın değiştirmeyebilirler. Neyse, ben Cumhur İttifakı'na döneyim. Şimdi Cumhur İttifakı'nda bir haftadır bayağı değişiklik oldu. Bir de tabii şeyimiz var. İki tane de adayımız var. 6 Mart'tan bugüne kadar gelen Sinan Oğan Ata İttifakı'nın adayı olarak ortaya çıktı. Bir de Muharrem İnce tek başına çıktı. O da aslında Sinan Oğan'ların ittifakındaydı. Fakat Zafer Partisi'nin genel başkanının Mansur Yavaş'a yanaşmasıyla ya siz beni aday göstermeyeceksiniz galiba deyip oradan çekildi. Sonuçta şu an elimizde 4 tane aday var. Sinan Oğan'ın çok fazla ses getirmeyeceği.
Beşincisi de HDP'nin hala bir aday çıkartma ihtimali var. Yani çok zayıf olsa bile ama kağıt üzerinde var.
Evet ya tabii canım, yoksa şey Sosyalist Güç Birliği de aday çıkartabilir. Doğu Perinçek var her zaman aday falan, yani onlar hep ihtimal dahilinde tabii. Şimdi Cumhur İttifakı genişledi bayağı. Enteresan bir şekilde büyüdüler. İşte ANAP diye bir partinin olduğunu tekrar hatırladık. İşte DSP'nin 99 seçiminden kalan hazine yardımını, 99 değil pardon 2001-2002 seçiminden kalan hazine yardımını hala bitirmediğini anladık ki parti hala devam ediyor. Onların hepsi bu Cumhur İttifakı'na girdi. Fakat Erdoğan orada enteresan bir laf etti. Millet İttifakı'nı anlatırken onlar koalisyon, biz ittifakız dedi. Yani bu aslında ittifak içi demokrasi açısından da önemli bir şey. Yani burada kararları ben alıyorum ama orada ortak bir şekilde karar alınıyor tarzında bir şey söyledi. Ama zaten baktığımızda da şimdiye kadar da öyleydi yani. Şimdi burada nasıl bir durum oldu? Şimdi 3 Mayıs 99'da yeni bir hükümet kuruluyor Türkiye'de 1999'da. DSP, ANAP, MHP. Şimdi bu üçünün de Cumhur İttifakı'nda olduğunu görüyoruz. Yani aslında biz şu anda Cumhur İttifakı'nın ülkeyi 24 yıldır yöneten bir zihniyetin devamı olduğunu söyleyebiliriz. Ne kadar işte ANAP'ın da DSP'nin de artık eski partiler olmadığını bilsek de bunu söyleyebiliriz. Bir de aynı zamanda Türkiye'nin en son iki büyük ekonomik krizinin sebebi olan, bunu yaşatmış olan ve iki büyük depreminden sonra da ortaya çıkan aksaklıkları çözememiş partilerin de bir ittifak etrafında toplandığını, bir ittifakın içinde toplandığını görüyoruz. Burada işte hep aslında bu Millet İttifakı'nın yaşadığı aday sıkıntılarında da biraz değinilmişti. Hep bir Marx'ın bu 13. Brumer'inden bir alıntı yapılır, bilirsin hani tarihte olaylarla alakalı ilki drama, ikincisi komedi şeklinde. Yani DSP ile ANAP'ın MHP ile buluşmasını bence bu şekilde değerlendirebiliriz. Yani bir komediyle karşı karşıya olduğumuzu söyleyebiliriz. Gerçekten de işte ANAP'ın MANAP'ın falan zaten videoları, DSP'nin halini düşündüğümüzde bunu da görüyoruz. Yani DSP eskiden neydi? Yerel seçimlerde CHP'den aday gösterilmeyen eski belediye başkanlarının gittiği bir yerdi. Şimdi bambaşka bir hal almış durumda. Fakat burada iki problem var. Yani bu problem olarak nitelendirmekte de bir sakınca görmüyorum. Bu ittifaka katılan iki ciddi parti var. Yani ciddi alınması gereken problem olan iki parti var. Bunlardan bir tanesi Yeniden Refah Partisi, bir tanesi de Hüdapar. Yani bu Yeniden Refah Partisi ve Hüdapar'ı konuşmak lazım. Şimdi bunları çok fazla, bunlar da çok ufak partiler, bunlar da çok sorunsuz partiler diye düşünmemeliyiz. 270 bin üyesi var mesela Yeniden Refah Partisi'nin, Hüdapar'ın da en az o kadar oyu var. Yani Diyarbakır'da %4, işte Batman'da en güçlü oldukları il Batman %10'a yakın oyları var. Fakat biz aynı zamanda şunu görüyoruz, yani bu iki partide. Şimdi Yeniden Refah Partisi'ni ilk önce biraz söyleyeyim. Yeniden Refah Partisi mesela aşı karşıtlığında ve LGBT karşıtlığında bir odak noktasıydı. Fakat şu anda işi en son bu AKP ile görüşmelerinde öyle bir yere getirdiler ki işi kadın karşıtlığına getirdiler. Yani LGBT karşıtlığı da değil, işi artık kadın karşıtlığına getirdiler ve 62-84'ün kalkması gerektiğine kadar gittiler. 62-84 bu arada aile içi şiddeti önleyen yasanın numarası. Yani 62-84'ün kaldırılması gerektiğini söyledik biz AKP'ye, onlar da sorun etmedi bunu gibi bir şey söylediler. Yani öyle bir nokta ki aslında AKP'nin içerisinde siyaset yapan kadınların, AKP'nin içerisinde veya AKP'nin çevresinde siyaset yapan kadınların dahi hayatını tehlikeye atabilecek.
Aile Bakanı'nın galiba itirazı olmuş bu konuda.
Evet,
ne kadar ciddi anlatabilir o bakanın itirazı, yani bilmiyoruz onu ama.
Tabii itirazı oldu, onu biliyorum ama yani bu söylendi ve masada şu anda. O bir sıkıntı. Diğer taraftan Hüdapar'ın ne olduğunu hani bilenler bilir. Hani
Hüdapar'a geçmeden bir şey daha. Erbakan'ın, yani oğul Erbakan'ın, genç Erbakan'ın açıklaması şeydi. Biz 30 maddelik bir liste verdik.
Evet.
Bunlar kabul edildi, kabul edilmiş gibi gözüküyor. Daha da vereceğiz diye. Yani böyle çok üstten bakan, çok güçlerinin farkında olan, yani güçlerinin farkında değil, AKP'nin kendilerine olan ihtiyacının farkında olan. Yani evet, güçleri çok minüskül bile olsa, çok önemsenmeyecek kadar olsa bile, ya biz bizim istediğimizi yapmak zorundalar gibi böyle bayağı üstten bir tavırdı benim, evet, gördüğüm ve ben bile rahatsız oldum. Yani birisinin bir diğer müzakere yaptığı bir şeye böyle bir dayatmada bulunmasına.
Yani o kadar küçük değiller zaten. Yani Saadet Partisi'nden daha çok üyeleri var. Bu önemli. Ve karşı taraftan da yani aslında bütün ittifak konumlanmaları, ittifakın mimarisi açısından karşı taraftan birini silmek üzerine olduğu için Yeniden Refah'ın burada olması Saadet Partisi'nin öbür tarafta olmasının etkisini de birazcık silebiliyor gibi düşünebiliriz. Ama Yeniden Refah Partisi gerçekten bir siyasi parti olmak yerine bütün o bildiğimiz komploların hayatı, yani 2023'te değil de böyle sanki işte hani Galileo yeni dünya yuvarlaktır demiş gibi yaşayan insanların daha çok böyle bir siyasi odağını teşkil ediyor diyelim. Ama hadi o biraz
grupta, o grupta bir de şey de var ama yani o partinin seçmen tabanı içinde AKP ve Recep Tayyip Erdoğan karşıtlığı da var galiba. Yani o da azımsanmayacak bir şeydi. Yani
önce bir açıklama yapmıştı Fatih Erbakan. YouTube'da bulunabilir. Yani AKP'ye destek verebiliriz deyince halk bizi mahvetti. Konya'da çok tepki gördük diye. Böyle de bir durum var. Çünkü zaten yani Saadet Partisi'nin de Yeniden Refah Partisi'nin de bu kadar aynı gelenekten gelip kendi varlıklarını sürdürmeye çalışmaları aslında AKP ile biraz itişmekle oluyor. Eğer siz içinden koptuğunuz çok büyük bir güce tekrar yaklaşırsanız o gücün sizi içine alacağı belli. Yani işte Has Parti'yi hatırlarsın, Numan Kurtulmuş, o da benzer bir şeydi. Hop gitti. Yani ki Erdoğan bunları çok ustaca yapıyor, yani siyasi anlamda da iyi bir şekilde yapıyor bunları. Kendine rakip olabilecek figürleri bir şekilde işte bir koltuk vererek kendine alabiliyor. Süleyman Soylu da aslında bunlardan bir tanesiydi. Şimdi Hüdapar'a gelirsek, Hüdapar daha tehlikeli. Hüdapar'ın ne olduğunu hani sen hatırlıyorsundur, ben de biraz biliyorum. Özellikle bu liderlerinin Beykoz'da mıydı? Polis baskınına uğramıştı. Televizyondan canlı izlediğimi hatırlıyorum. Hizbullah'ın siyasi kanadı Hüdapar. Hizbullah'ın da işte işlediği çeşitli cinayetleri biliyoruz. Yani Diyarbakır Emniyet Müdürü Gaffar Okan'ın öldürülmesi ve Konca Kuriş'in yoğun işkenceler sonucu öldürülmesi en bilindik herhalde iki cinayetinden bir tane, iki cinayetti. Ama bir taraftan da 90'lar boyunca devletin bir şekilde PKK ile mücadelede de kullandığı enseden tek kurşunla insan öldürme imzasıyla, yani böyle bir imza olmaz ama bu imzasıyla cinayet işleyen ve bir yapı.
Bunlar Beyaz Torosların başka cinsiydi. Yani herkes biliyordu. Bunların arkasında bir şekilde bir devletin bazı elemanlarının gölgesi olduğunu. Ama şiddet konusunda en acımasız, en vahşi, en ilkel biçimde uygulayan bir örgüt olarak kendilerini göstermeye çalışıyorlardı. Yani evet, bunu gizli saklı da yapmıyorlardı.
Tabii tabii, zaten şey yani hani domuz bağı ile işkence diye bir şeyi literatüre, tanımı literatüre sokmuş. İşte hatırlıyorum ben, yani televizyonlarda böyle ana haberlerde muhabirler kendilerini öyle bağlamaya falan çalışırlardı. Yani nasıl bir işkence olduğunu anlatmak için. Hüdapar böyle bir parti. Yani bu partinin fikirleri ortada, icraatları ortada, kurulma amacı ortada. Yani aslında şey olarak baktığımızda da ittifaktaki diğer partilere veya işte en son AKP'ye geçen milletvekili bu İzmir'den seçilmiş Mehmet Ali Çelebi'yi falan hani düşünürsek, ya da şu an AKP'li olan ama televizyonda CHP'liymiş gibi konuşup CHP'yi eleştiren böyle hafif Atatürkçü geçinen insanların duruşlarıyla bayağı da tersler. Yani işte Kürtlerin özgürlüğü konusunda tabii ki yani genel insanlıkla bir problemleri olduğu
bugün,
için de.
Bugün çok ilginç bir çıkışı da Doğu Perinçek yaptı. Aydınlık Gazetesi'nde de bu konuda bir haber vardı. Yani Hüdapar'ı şiddetle reddediyorlar. Yani bunun büyük bir oy kaybına da yol açacağını
demek ki söylüyorlar. Demek yani, ki bir sene sonra Perinçek Hüdapar'la iktidara yürümeye başlayacaktır. Yani genelde çünkü Perinçek şiddetle reddettiği yapılarla çok kısa bir süre sonra kol kola gelebiliyor. Yani bunu Hüdapar düşünsün artık, hani Perinçek'le nasıl bir ilişki kuracaklarını, o bizi çok ilgilendirmiyor. Ama ben esas şunu söylemek istiyorum. AKP'nin ya son olarak biraz uzattım, farkındayım. AKP'nin geldiği nokta açısından, yani bu 14 Mayıs seçiminin nasıl bir seçim olduğunu anlatmak için. Şimdi AKP iyi, yani bir şey kurmanızı istiyorum kafanızda, bizi dinleyenlerinde. Ya düz bir çizgi hayal edin. Bizi siyasi olarak, mesela yeşilleri siyasi olarak yelpazede bir yere koyun. AKP'yi de bir yere koyun. Bizim kendimizce tabii biz en makul insanlarız. En makul siyaseti yapıyoruz. AKP bize yaklaştıkça makulleşiyor diyelim. Yani AKP'den bir kişi yürüyerek bize doğru geldiğinde makulleşiyor. Şimdi AKP'nin artık bize bir adım atma ihtimali bile kalmadığını gösteriyor bu ittifak seçimleri. Yani asla bir makullükle alakaları kalmadığını ve sadece ve sadece diğer tarafa, daha radikale, daha dünyadan kopuğa, daha çıkmaz sokağa mahkum olduklarını ve oradan ancak insanlar bulabildiklerini görüyoruz. Yani dün bugün internette dolaşıyordu, işte ben de tweet attım onunla alakalı. Habertürk'te bir video, işte Yeniden Refah Partisi'nin 62-84 ile alakalı isteğini Nagihan Alçı ve Kübra Apar işte, muhabire soruyor. Ve AKP de bunu reddetmiştir herhalde falan gibi bir şey söylüyor. Muhabire değil, pardon, Yeniden Refah Partisi'nin yetkisine soruyor. AKP de bunu reddetmiştir herhalde diyor. Adam da yok, kabul etti diyor. Yani şimdi Nagihan Alçı'nın çok makul bir siyasi duruşu olmadığını biliyoruz. Evet, şimdi muhalefete geçiyor olabilir ama çok makul bir duruşu olmadığını biliyoruz. İşte bu mesela onu dahi iten, onu dahi muhalefet çizgisine iten bir yapı. Yani esas sıkıntı bence bu. Makul düşünmeye başlayan, en azından bir şekilde düşünmeye başlayan herkes AKP'yle muhalif bir çizgiye geliyor ister istemez. Yani bu Hüdapar'a geçmesi, Hüdapar'ın gelmesi, Yeniden Refah'ın gelmesi, işte başka birkaç daha küçük parti var veya ANAP'ın, DSP'nin falan gelmesi bunu gösteriyor bana kalırsa. Ve bu seçimin, 14 Mayıs'taki seçimin önemini daha da ortaya çıkartıyor. Yani AKP artık gitgide makullükten uzaklaştı. Hiç makul değildi aslında ama gitgide belki makullükten uzaklaştı. Ve artık ortak olarak kendine sadece bunu bulabiliyor. Yani Ahmet Davutoğlu'nu kaybedip Hüdapar'ı kendine ortak olarak alan bir yapıdan bahsediyoruz. Eğer bu yapıyla biz bir 5 sene daha geçirirsek o zaman 2028'de sene 2028 olmayabilir. Yani bu önemli bir durum bana kalırsa. Yani biz bir daha bir pandemi olursa mesela 2027'de, 2027 10 Mart'ında sokağa çıkma yasağı ilan edilir ve tekrar bir pandemi olursa o zaman mesela aşı yapılıp yapılmaması konusunda bu kadar, ki yine bayağı ellerini yüzlerine bulaştırdılar ama bu kadar bile şey olmaz. Yaygın bir girişim olmayabilir. Çünkü zaten aşı karşıtları bu koalisyonun içerisinde olacaktır. O açıdan bu Cumhur İttifakı'nın yönlenmesi bir çıkmaz sokak yönlenmesi. Oradan gidecekleri bir yer yok. Yani zaten Hüdapar'dan daha radikalini nereden bulacaklar yani? Hizbullah'ı, hani Hizbullah'ın da makul kaldığı da bir yapı yoktur herhalde şey açısından. Siyasi yelpaze içerisinde. Bu arada bir yorum gelmiş, onu da okuyalım. Hüdapar'ın katılması AKP'nin oyunu arttırmaz. Zaten AKP'ye oy veriyorlardı. Hüdapar'ın katılımı sadece korku iklimini yaratmak için alındı demiş Sedat Atay. Yani ben buna çok katılmıyorum. Çünkü belli yerel seçimlerde, şunlarda, bunlarda orada başka bir bağımsız adaylarla girme. Kendi, yani 150 bin oy aldıkları bir seçim var mesela şey açısından. Tarihe, Hüdapar'ın tarihine baktığımızda işte aday çıkarmama, seçime girmeme veya başka bir şey, ilişkilere girme durumu vardı. Bu ama sıkıntılı bir durum. Yani korku iklimi yaratma da gerçek bir doğru. Çünkü mesela Batman'da sandık güvenliği konusu sıkıntıya girebilir. Bu i̇şte noktada.
Bursa'da stadyumda beyaz Renault afişleri asmak, asmaya benzer bir şey aslında. Evet. Bu koalisyonda Hüdapar'ın mevcudiyetinin.
Son bir şey söyleyeyim, sana bırakayım sözü. Yeniden Refah Partisi de, bugün Büyük Birlik Partisi de ittifak görüşmesi yaptı. İkisi de kendi logolarıyla seçime katılmayı kararlaştırdılar. Bu açıdan...
Ya, özür dilerim Koray. Yeniden Refah Partisi bu ittifaka girmeyi kabul etti mi? Yani o görüşmeler yapılıyordu diye biliyorum ben.
Bu ama kabul edilen maddeler var ya, hani biz sunduk kabul etti. İşte LGBT
ama dernekleri. Ama kabul edildi dendi, o kendi şeyleri, kendi beyanları. Ama benim bildiğim bugün Numan Kurtulmuş gidip görüşecekti Yeniden Refah Partisi ile. Ve kesinleşmiş bir ittifak ortaklığı bildiğim kadarıyla yok. Ama sende daha taze bilgiler varsa.
Bende de seninle aynı bilgiler var. Ha. Sadece enteresan olan şunu söylemeye çalıştım ben. Kendi logolarıyla girmek istiyorlar. Büyük Birlik Partisi de mesela 81 ilde kendi logosuyla girecek. Bu tabii AKP'nin...
O enteresan. O enteresan mesela. Yani nelerine güvenip giriyorlar onu bilemiyorum. Büyük Birlik Partisi hani belki... Bir iki vilayette zorlayabilirler.
Ama 10 sene önce falan Sivas'ta Büyükşehir Belediyesi'ni kazanmıştı. Tabii o Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölmesinden sonra hemen denk gelmişti ama.
Bir de işte arkalarında başkaları falan da vardı. Kapılar açılmıştır onlar. Şimdi enteresan tabii bunlar. Bakacağız, daha senaryoları konuşmaya devam edeceğiz. Yani yine bu seçim takvimine işlemeye başlayacak. İşte listeler verilecek. Önce ittifaklar listesi verilecek. İlk verilecekler ittifaklar. Sonra 10 Nisan'a kadar milletvekili aday listeleri verilecek Yüksek Seçim Kurulu'na. Yüksek Seçim Kurulu da bunu 10 gün içerisinde karara bağlayacak. Yani kabul ya da reddedecek. Şimdi 10 Nisan'da aday listelerini vermek için son gün. Ama 10 Nisan aynı zamanda 11 Nisan'ın bir önceki günü. 11 Nisan'da ne var? 11 Nisan'da HDP'nin kapatılma davası var. Değil mi?
Sözlü şimdi, savunma.
Sözlü savunma. Yani o dava süreci başlıyor. O tamamen keyfe keder bir takvim işleyecek ondan sonra. Tamamen siyasi iradenin isteği doğrultusunda olacağından hiçbirimizin kuşkusu yok. Orada tabii HDP'nin durumunu konuşalım biraz da istiyorsan. Bu HDP tabii çok zor bir duruma düştü. Yani kapatılmış olsaydı eyvallah. Yani kapatma kararı çıkmış olsaydı gidecekleri yol belliydi. Ama şimdi tam böyle iki arada bir derede kalma durumu var HDP'nin. Ben yapılan yorumları okuyorum. Tabii ki birinci elden değil edindiğimiz bilgiler. Ama bir başka parti, ittifak içerisindeki bir başka parti, yani Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi, şimdi kendisine Yeşil Sol Parti diyen partiden girme ihtimalleri konuşuluyor bu kapatılma durumuna karşı. Fakat orada şöyle bir durum var. Yani HDP'nin kapatılması durumunda bir takım insanlar, partinin öne çıkan bir takım yüzleri de siyasi yasaklı haline gelecekler. 400 ile işte bazıları daha da yüksek olduğunu söylüyorlar. Tam bilmiyorum yani, ben de emin değilim.
Yani daha da yüksek olamaz çünkü iddianamede yazan insan.
İddianamede 400 mü? Tamam. Şimdi dolayısıyla bu diyelim ki Yeşil Sol Parti ile girmeye karar verdiler bu seçime. Hangi adayları sokacaklar? Yani bu 400 kişiyi dışarı bırakıp yeni yüzler mi sokacaklar siyasete? Bu bayağı zor bir duruma sokar. Zaten HDP kadrolarının önemli bir bölümü değişik nedenlerle gözaltında, işte tutuklu, zaten siyaset yasaklısı durumda değil mi? Gülten Kışanaklar, işte Sabahat Tunceller falan gibi kamuoyunun yakından bildiği bir takım isimler zaten yasaklı durumda. Bu durumda doğrusu işleri çok zor. Ya büyük bir risk alıp HDP olarak ve A takımıyla, yani bilindik esas kadrolarıyla seçime girecekler ve sonucunu hep birlikte göreceğiz. Yani orada bir restleşme olacak veyahut da işte dediğim gibi Yeşil Sol Parti'den de bir B takımını belki sokacaklar. Yani B takımı derken şey yaptığım anlamda demiyorum, hani daha önemsiz insanlar olabilirdi. Siyasette daha yeni yüzlerle, daha az isimleri üzerinde davalar olan insanlarla girecekler. Ama her iki halde de, her iki seçenekte de işleri çok zor. Ve bana kalırsa yani bu şeyde, bu önümüzdeki 62 günlük süreçte işi en zor olan parti Halkların Demokrasi Partisi ve onların içinde bulundukları Emek ve Özgürlük İttifakı. Orada da tabii ilginç gelişmeler oldu. Biraz da ona değinelim istiyorsan. Dün yapılan parti meclisi toplantısında Hatay'da topladı Türkiye İşçi Partisi. Ve Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceklerini, yani o yönde bir eğilimleri olduğunu beyan ettiler. Ve Emek ve Özgürlük İttifakı'na da bu yönde bir teklif götüreceklerini söylediler. Bugün de Erkan Baş bu yönde açıklamalar yaparak, neden ikinci tura bırakıyoruz ki, birinci turda bu işi bitirelim dedi. Bunu daha önce de söylemişti. Değil mi? Evet. Sen de iyi takip ediyorsun o süreci. Ben de tabii bu şeyi çok makul görüyorum. İkinci tura bırakmadan birinci turda bu meseleyi halletmek. Ama tabii bu arada bir başka faktör daha, hiç beklenmedik bir başka faktör daha çıktı. Biz tam, yani HDP de destek açıklarsa Kemal Kılıçdaroğlu'na, birinci turda sonuçlanma Kemal Kılıçdaroğlu lehine, Cumhurbaşkanlığı seçiminin kazanılması ihtimali çok yüksek derken Muharrem İnce faktörü devreye girdi. Muharrem İnce sosyal medyayı bayağı etkin bir şekilde kullanıyor. İşte beğeniler alıyor, ondan sonra favlanıyor falan değil mi? Böyle enteresan danslar yapıyor, bir şeyler yapıyor falan. Ve iddialı iddialı konuşuyor. Şimdi Muharrem İnce hakkında ne düşünebiliriz? Ne düşünmemiz lazım Koray? Yani Muharrem İnce'nin katılması durumunda, yani başkan adayı olarak katılması durumunda seçime şey riski alınabilir mi? Muharrem İnce açısından ve Memleket Partisi, onun destekçileri açısından söylüyorum. Bir ikinci tura bırakılması riski alınabilir bir risk mi sana kalırsa?
Yani bana kalırsa değil ama kendilerine kalırsa alınabilir ki bu şekilde yola çıkıldı. Yani Muharrem İnce'nin şu an açıklamalarından çok gerçeğe ayaklarının basmadığını görebiliyoruz. Yani işte %28, %38, %58.
O %28 dediği geçen seçimlerde aldığı oy oranından mı bahsediyor?
Şu an oyundan bahsediyor. İlk turda %38 alırım. Yani şu an diyor oyum %28.
Onu neye dayanarak söylüyor? Yani geçen seçimlerde ki aldığı, geçen Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aldığı oyu mu dayanarak, yoksa kamuoyu yoklamalarının verdiği rakamlara mı?
Valla neye dayandığını bilmiyorum neye dayandığını.
Çünkü 28'den fazla almıştı değil mi geçen Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde?
Üzerine çıkıldı ama yani hani 30 üzerine nasıl çıkıldı? Sonuçta orada bir arkasında koskocaman bir parti vardı. Memleket Partisi'nin tabii seçime girme hakları var, başka şeyler var ama Memleket Partisi'nin Cumhuriyet Halk Partisi kadar örgütlü olduğunu, ki o bile o zaman yetmemişti ona, söyleyebiliriz. Yani şimdi burada şu var. Aslında dönem dönem bazı siyasiler, bazı siyasi partiler sosyal medyada özellikle öne çıkıyorlar. Sosyal medyada öne çıktıktan sonra da bir süre bu rüzgarla gidiyorlar. Sonra nefesleri kesiliyor. Yani işte Zafer Partisi bunlardan bir tanesiydi. Bir ara Twitter'da çok etkililerdi, sosyal medyada çok etkililerdi. Herkesi hizaya çekmeye çalışıyorlardı. İşte GAK diyene saldırıyorlar, GUK diyene saldırıyorlardı falan. Sonra şimdi işte Ata İttifakı diye büyük ihtimalle %1'in altında kalacak bir ittifakla.
Ben 100 bin imzayı bile toplayabilecekleri konusunda emin değilim.
Yani 100 bin imza çok yüksek bir rakam olmadığı için, yani 100 bin imza toplanabilir o.
Ya çok kısa, yani çok kısa da bir süre var. Yani işte bu şey, geçen seferden farklı olarak 5 günde falan toplamak zorundalar galiba.
Evet, yani seçime girme hakkın varsa, o kadar yaygın örgütlenmişken örgütlenmişsen bir şekilde öyle bir iddia, öyle bir sayıya ulaşabiliyorsun. Ulaşabilirler yani. Onda çok bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Yani Zafer Partisi'nin ben 100 bin imza toplayabileceğini düşünüyorum. Sinan Oğan'ın isminin altında.
Vallahi geçen seçimlerde, geçen Cumhurbaşkanlığı seçimlerde Doğu Perinçek 100 bin imzayı CHP örgütleri olmasaydı biraz zor toplardı.
Tabii. Yani Temel Karamollaoğlu oldu öyle. CHP'liler gidip verdi. Daha çok o, hatırlarsın çünkü o zaman seçim stratejisi farklıydı. Herkes kendi adayını çıkarsın. İkinci tura bu şekilde daha iyi gidilebilir şeklindeydi. Ama şu anda şöyle bir şey var. Yani Muharrem İnce'nin durumu biraz daha farklı tabii. Yani şimdi her şekil, nereden bakarsak bakalım, bu adam bir tane Cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olmuş ve %30 üzerinde oy almış biri. Ve şu anda da anketlerde düşündüğümüzden çok daha yüksek oy çıkıyor. Yani bu anketleri devam ediyor.
Ben hangi anketler olduğunu göremedim Koray. Hangi şirketin, yani güvenilirliğini falan sorgulamadan soruyorum. Benim takip ettiğim veya benim önüme düşen diyeyim kamuoyu araştırma şirketlerinin hiçbir tanesinde böyle astronomik rakamlar falan görmüyorum. Yani
sonrasında birazcık yeni gelen anketlerde bunu göreceğiz. Ama şu var, yani %28 falan değil tabii ama şöyle bir şey var. Nasıl diyeyim? Yani Muharrem İnce'nin bu çıkışı bir şekilde şu an şey de olmuş durumda. Pohpohlanıyor da yani AKP'li. Şimdi bir de soru gelmiş. Muharrem İnce'nin sosyal medyada AKP trollerinin desteği yok mu Muharrem İnce'ye diye. Var yani, bütün o AKP'li Erdoğan desteklemek için kurulan hesaplar, solcu olsaydı Muharrem İnce'ye oy verirdim diye şey yapıyorlar sanki hani solcu olmadan Muharrem İnce'ye oy verilmiyormuş gibi, ki aslına bakılırsa şu da görülüyor enteresan bir şekilde. Muharrem İnce oyunu CHP'den aldığı kadar AKP'den de alıyor. Böyle bir durum var. Yani hemen hemen aynı.
Ondan da çok emin değilim Koray ya. Yani bunu hangi veriye dayanarak söylüyorlar?
2018'de kim oy verdi? Yani şöyle aslında 2018'de kim oy verdi?
2018'de AKP'den oy alamadı bildiğim kadarıyla Muharrem
İnce. Yanlış anladım. 2018'de kime oy verdin diyorlar. Diyor ki kişi AKP'ye oy verdi. Peki 2023'te kime oy vereceksin deyince Muharrem İnce'ye oy vereceğim diyor. Bu da AKP'den aldığı oy diye geçiyor. Şimdi şu var. Anketi devam ettirdiğinizde, yani ikinci turu da sorduğunuzda, çünkü Muharrem İnce'nin o yüksek bir oyu olsa da ikinci tura kalamıyor. İkinci turda ona oy verenlerin Kılıçdaroğlu'na oy vereceği ve Kılıçdaroğlu'nun şu anda işte 53-47 52,5-47,5 gibi bir şekilde önde olduğu görülüyor benim gördüğüm anketlerde. Fakat burada esas sıkıntı şu, meclisin şu anki iktidarda kalması gibi bir durum var. Yani o zaten her şey iyi olsa da kalabilir, kalma ihtimali çok yüksekken, Muharrem İnce'nin kendi oyunun yüksek olması ve partisinin de oyunun yüksek olması sebebiyle, kendisinin oyu kadar değil ama yüksek olması sebebiyle Muharrem İnce o meclis aritmetiğini darmadağın ediyor. Yani meclise girmesi gerekmiyor illa. Ama darmadağın ediyor. Fakat işte tekrar başa dönelim. Bu rüzgarı, yani birkaç soru var. Bir, bu rüzgarı seçime kadar devam ettirebilecek mi? Çünkü bu iş en sonunda para işi bir taraftan. En sonunda insan işi. Yani siz o elektrik direğine çıkıp bayrak asacak insanı her şehirde, her ilçede, her mahallede bulabiliyor musunuz, bulamıyor musunuz? Yani bir tane dansla nereye kadar gidebilir? Bu birinci soru. İkinci soru, yani Muharrem İnce CHP'li. Yani bunu biliyoruz. Büyük ihtimalle de kafasında muzaffer bir komutan olarak CHP'ye geri dönmek ve CHP'nin genel başkanı olmak var. Yani sürekli zaten bir CHP genel başkanlığı şeyi var. Oyunu bu yüksek tutup, daha da yükseltip daha sonra bir şekilde pazarlıkla CHP'ye geçebilir. Kendisi de zaten bu kapıyı kapamıyor. Yani seçime 2 gün kala çekilebilirim ben gibi bir açıklama da yaptı. Ama ne kadar bunu yapar, ne kadar yapmaz bilmiyorum. Fakat yani Muharrem İnce bir şey değil. Yani Sinan Oğan tarzında bir aday değil. Sıkıntı yaratabilir muhalefete. Bu önemli. Ama işte dediğim gibi bir taraftan eskiden AKP'ye oy vermiş insanlar da alıyor. Ama en enteresanı, benim yine gördüğüm anketlerde o var. Genç seçmende, ilk defa oy kullanacak seçmende ilginç bir şekilde Tayyip Erdoğan'dan da Kemal Kılıçdaroğlu'ndan da daha çok gençlere ümit veriyormuş gibi. Gençler hani neyinden ümit buluyor bunu bilmiyorum ama o da var yani. Onu da söylemek lazım.
Peki. Yani şimdi herhalde farklı kamuoyu araştırma sonuçlarına bakıyoruz. Yani bu senin söylediğin araştırma şeyler benim gördüklerimden epeyce farklı şeyde. Bu söylediklerin hani biraz önce izleyicimizin belirttiği gibi biraz manipülasyon sonucu olabilir. Ama şimdi şu var. Muharrem İnce hırslı bir politikacı. Yani politikacıların hırslı olması çok anlaşılabilir bir şey. Ve şunun farkında olsa gerek, eğer Kemal Kılıçdaroğlu'nun ve Millet İttifakı'nın kaybetmesine yol açacak bir hamle yapar ise siyasi hayatı biter. Yani çünkü arkasında öyle bir örgüt desteği veya bir ideolojik destek falan yok. Hemen dağılacak bir şey var, bir grup var arkasında. Değil mi? Dolayısıyla ben Muharrem İnce'nin bir politik manevra yaptığını düşünüyorum. Yani gücünü artırıp dediğin gibi pazarlık masasına güçlü oturup ama bunu nereye kadar sürdürür ve karşı taraftakiler de bunun bu blöfünü yerler mi yemezler mi onu da göreceğiz. Yani şunu gördük, Kemal Kılıçdaroğlu çok iyi bir siyaset kurucusu olduğunu gösterdi. Yani altılı masayı bir araya getirerek, daha önce Millet İttifakı'nı bir araya getirerek, hatta biraz daha geriye gidersek İYİ Parti'yi ödünç milletvekilleri vererek grup kurmasını ve seçimlere girmesini sağlayarak, ama en son bir ay içerisindeki hamleleriyle usta bir oyun kurucu olduğunu gösterdi Kemal Kılıçdaroğlu. Ve işin enteresan tarafı, iyi bir poker oyuncusu gibi hiç yüzünü belli etmiyor. Yani ne sinirlendiğini belli ediyor, ne şeyini belli ediyor. Dolayısıyla Muharrem İnce ile şimdi bir satranç oyununda gibi ben oyun oynadıklarını düşünüyorum. Ama umarım tabii ki Melih Gökçe'ye seçim kazandıran, geçmişte yapılan CHP'lilerin yaptığı, işte bir CHP vardı, SHP vardı ve DSP vardı. Aradan Melih Gökçek sıyrılmıştı. Erdoğan'da da, yani Zülfü Livaneli ile o dönem şeyin CHP'nin başkan adayı, İstanbul Belediye Başkanı adayı kim vardı bilmiyorum ama ikisinin oyunu toplansaydı şeyden fazla olacaktı. Recep Tayyip Erdoğan gibi bir siyasi figür belki bugünkü konumundan çok farklı bir yerlerde olabilecekti. Dolayısıyla bu olasılık her zaman var. Yani şey olarak böyle bir risk var daha doğrusu. Eğer biz bizim önceliğimiz ve tek şeyimiz öncelikle Recep Tayyip Erdoğan'ın tek parti yönetimini sona erdirmek ise Muharrem İnce konusunda da ben eminim ki Kemal Kılıçdaroğlu gerekli adımları atmayı düşünüyordur. Ve Muharrem İnce'nin de fazla bir şansı olduğunu da düşünmüyorum. Yani başka bir şansı olduğunu da düşünmüyorum. O %28-38 falan gibi laflar ettiğine kendisi de inanmıyordur herhalde. Deyip orayı da kapatalım. Yani daha konuşacak çok şey var. Tabii bu senaryo derken çok velut bir alan, her tarafa çekebiliriz. Ama ben kapatmadan önce bir olasılıktan daha söz etmek istiyorum. O konuda senin de görüşünü almak isterim. Bu seçimler, yani 14 Mayıs'da yapılacak seçimler bence en geç 2 sene içerisinde tekrarlanır. Benim bütün öngörülerim, bütün bir araya koyduğum zaman faktörleri 2 sene içerisinde seçimlerin tekrarlanacağı doğrultusunda. Yani bunun iki yolu var. Ya dediğimiz gibi uyumsuz bir başkan ve parlamento aritmetiği çıkar karşımıza. Dolayısıyla birbirlerini sürekli engellemeye çalışırlar. İkincisi, şeyler arasında iktidar bloğu eğer Millet İttifakı olursa onlar arasında ciddi sürtüşmeler ve bölünmeler olur. Ve sonuç olarak bir şekilde bir erken seçim kararı alınır. İşler uyumlu gittiği takdirde, yani her iki tarafta, yani hem başkanlık makamı hem parlamento çoğunluğu arzuladıkları gibi Millet İttifakı tarafında olursa bu sefer anayasa değişikliği yapmaları gerekir. Anayasa değişikliğinde bir şekilde referanduma götürecek, yani herhalde 400 milletvekili çıkartmayı kendileri bile hayal etmiyorlardır. Değil mi? Bu işi mecliste halledebilmek için. Ondan sonrası için de başbakanlık hayalleri gören bir Meral Akşener çok da fazla böyle bir ne üdüğü belirsiz bir başkan yardımcılığı pozisyonunda kendisini hapsetmek istemez diye düşünüyorum. Tabii bu arada erken yerel seçimlerde olacak. Yani hemen bu seçimin ertesinde biz yerel seçimleri konuşmaya başlayacağız. Yerel seçimlere kaybetmemek için de bir takım şeyler yapmaları gerekiyor. Bu mesela Millet İttifakı'nın sağlıklı bir şekilde devam etmesine bağlı. Elde edilen büyükşehir belediyelerinin tekrar kazanılması açısından. Bu ne kadar mümkün olacak? Bu kadar gerilimden sonra yeni oluşacak meclis kompozisyonda ondan da çok emin olamıyorum. Dolayısıyla ben 15 Mayıs sabahından itibaren gündemimize çok kısa bir süre sonra erken seçimlerin ve yerel seçimlerin geleceğini düşünüyorum. Sen ne dersin?
Mart'ta zaten 2024 Mart'ta bir yerel seçim olacak.
Değil yani. Mi? O kaçınılmaz. O anayasanın geliyor.
10 ay sonra bir yerel seçim olacak. Şimdi diğer noktada geçen hafta konuştuğumuz durum, yani Millet İttifakı anayasa değişikliği ve sistem değişikliğinden sonra yeniden bir seçime gidilmeyeceğini beyan etmişti. Evet. O duruyor bir tarafta ama onu geçen hafta da söylemiştik. Bu şekilde seçime gidilirse, şu an konuşulanlar gibi sonuçlanırsa mecliste en büyük partinin Adalet ve Kalkınma Partisi olacağı ortada. Bu da bir sistem değişikliğinde başbakanlığı hükümet kurması için daha doğrusu başbakanlık teklifinin Adalet ve Kalkınma Partisi'nin liderine gideceği demek olur. Yani onu nasıl bu senaryoyu ben de yazamıyorum şu anda açıkçası. Yani
bu birinci partinin AKP olacağı da tabii ihtimallerin en yükseği ama şey değil.
Öyle yani. Birinci parti CHP olursa o zaman 400'ü de bulabilirler. Yani onlar böyle birbirini tetikleyen şeyler olduğu için yani birinci parti yani öyle bir İdeal dünyada, laboratuvar ortamında birinci parti CHP olursa o zaman 400'ü de bulurlar. O başka bir durum, sistem. Şimdi orada yani ben bir sene yerel seçim ve bir sene sonra tekrar genel seçim olmasını bu 14 Mayıs'taki seçimi muhalefetin kazanması halinde muhalefet adına başarısızlık olarak görüyorum. Yani çünkü AKP'nin bütün o AKP bu 5 seneyi her seferinde doldurmadı. Erken seçimler yaptı ama algıya bakarsanız AKP her zaman son dakikasına kadar iktidarda kalmış. Hiçbir zaman erken seçim yapmamış. Çünkü erken seçimler işte hükümetlerin bozulması.
Ama AKP falan. Hep tek parti iktidar olarak.
Tabii onu demek istiyorum zaten. Yani çünkü şöyle bir şey kodladı toplumun kafasına AKP. İşte hükümetlerin bozulması, erken seçim, sürekli seçim, eşittir koalisyonlar. Biz tek partiyiz, biz hiçbir zaman böyle bir şey yapmayız. Aslına bakarsanız yaptı. Ama böyle bir kodlama vardı. Şimdi o rüyanın tekrar gerçek olması gibi bir şey olur. 2 sene sonra seçim. Tabii bir de şu var, yanıt veremediğimiz şey şu. Şimdi Adalet ve Kalkınma Partisi'nin ve Genel Başkanı'nın seçimi kaybetmesi halinde AKP bir parti olarak varlığını devam ettirebilir mi? Çünkü şimdi DSP'yi yanlarına aldılar. ANAP'ı yanlarına aldılar. Seçim kaybedince dağılmanın da nasıl olduğunu böyle tecrübeli olarak biliyorlar. Yani bu ittifakta 3. bir dağılan parti de olabilir AKP. Yani o bir soru işareti tabii. Çünkü nasıl bir arınmaya gidileceğini kestiremiyoruz. Yani işte o beşli çeteler, o para ağları, işte Kızılay'ın hali ki Kızılay belki içlerinde en masum kalanı falan filan. Yani o büyük bir, yani hep söylüyorum bunu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi muhalefete geçtiğinde Türkiye'de 2 gazete kapandı. Yani şey gibi aslında, saçma sapan bir cümle yani bakınca. Ama 2 tane gazete Türkiye'de İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden aldıkları parayla hayatını sürdürüyor ki bunlar da güya 100.000'in üzerinde satan gazetelerdi. Yani şu anda 5.000 satan, 6.000 satan gazeteler yayın hayatına devam ederken. Bütün iktidarın kaybedilmesi bu yeni sistemde şöyle bir şey. Erdoğan kazansa da kazanmasa da 14 Mayıs'ta Erdoğan'a bağlı çoğu bürokratın da görevi otomatikman bitiyor. Hepsini tekrar atamak zorunda. Yani bütün bir sistemi yenilemek istiyor. Bir reset yani bu. Net bir şekilde. O yüzden de yani o 2 senede AKP kalır mı kalmaz mı o da ayrı bir soru tabii. Sedat Atalay'dan bir yorum daha gelmiş. Şu anda 4 ankete göre CHP birinci parti demiş kendisi. Yani açıkçası ben görmedim böyle bir anket.
Doğru ya, olan. Şu aşamada tabii anketlere ne kadar güvenilebilir? Çünkü çok kısa bir dönemde çok fazla şey oldu. Yani sadece evet. Depremden bahsetmiyorum. Aynı zamanda işte masalar dağıldı, tekrar toplandı, yeni ittifaklar oluşuyor falan. Dolayısıyla zaten depremin sonuçları da bir tarafa. Bu aşamada kamuoyu araştırmaları ne kadar sağlıklı sonuçlar verir? Ben hiç emin olamıyorum. Dolayısıyla
söyle abi sen, ben ondan
yani sonra. Yani her türlü manipülasyona da açıklar. Bütün iyi niyetli olsalar bile verileri sağlıklı derleyip bir araya getirme konusunda da büyük sıkıntılar yaşıyor olmaları gerekir.
Bir de Türkiye'de şöyle bir durum var. Her şehirde aynı oya aynı milletvekili çıkmıyor. Bu yüzden de küçük illerde, Anadolu'daki küçük illerde 3 milletvekili çıkartılan, 4 milletvekili çıkartılan küçük illerde AKP'nin çok güçlü olması, CHP'nin ise daha çok sayıda oya daha az milletvekili çıkartılan büyük illerde güçlü olması da CHP'nin birinci parti olmasına rağmen milletvekili sayısında aynı oranda fark atamayacağını da getirebilir. Bunu biz şeyde hatırlarız. Bu Çiller Mesut Yılmaz döneminde işte sen geride kalırsan sen bırak, ben geride kalırsam ben bırakayım. Biri milletvekilinde fazlaydı, biri oyda fazlaydı. İkisi de bırakmamıştı. Yani ona benzer bir durum da olabilir tabii ki ama ya ben dediğim gibi CHP'nin böyle önde olduğu bir anket görmedim. Ama Kılıçdaroğlu rüzgarının arkasına aldığında gözüküyor. Oy verme alışkanlıkları hani hep aynı partiyedir ya bizde genel olarak. Aynı belediye seçip belediye başkanında büyükşehirde kime oy verirse işte ilçede de ona oy verir, il meclisinde de ona oy verir insanlar genelde. Çok değiştirmezler yani. O açıdan CHP'yi yukarı çekebilir tabii ki bu. Ama göreceğiz yani şey olarak. Fakat bence o senin senaryondaki en önemli soru şu. 2025 Mayıs'ında diyelim. Adalet ve Kalkınma Partisi'de bir parti kalır mı kaybettiğinde? Kalırsa başında kim olur? Adalet ve Kalkınma Partisi'nden büyük bir yapı mı kopar? Refah'tan, Fazilet'ti galiba. Fazilet'ten kopan Adalet ve Kalkınma Partisi gibi falan. Bunlar önemli. Veya onların
gidecekleri yerler de hazır zaten.
Hazır, evet. Hatta bayağı yani çok. 4 tane parti var onların gidebilecekleri. Yani partilerden parti beğenerek gidebilirler. Bu şekilde bir durum var. Yani o senaryo için biraz bence bu seçimin sonucu da önemli. Ama tabii AKP'nin kazandığı ve Erdoğan'ın kazandığı bir seçimde o zaman zaten ekonominin hali korkunç bir duruma gelecektir. Şu anda da öyle işte. Bugün cari açık açıklandı. Bize Türk lirasının değersiz olmasını ne diye anlatıyorlardı? Türk lirası değersiz olacak. Bunu bilinçli yapıyoruz. Dış ticaret artacak çünkü falan. Şimdi cari açık rekor kırdı. Yani yani AKP ve Erdoğan kazanırsa belki erken seçimin olma ihtimali daha yüksek diyebilirim.
Peki Koray, daha konuşacak çok şey var. Önümüzde daha 8 pazartesi var seçime kadar. 9. pazartesi akşamı bu saatlerde ya karalar bağlamış oturuyor olacağız ya da dışarıda kutlamalarda olduğumuz için
program.
Efendim?
İkinci tura kalırsa 2 pazartesi daha oluyor.
Ama en azından orada durum netleşir. Yani eğer parlamentodaki durum şey olursa, Adalet ve Kalkınma Partisi lehine olursa o zaman ikinci turda da Adalet Kalkınma Partisi'nin adayının, Cumhur adayının başkanlık koltuğa oturma ihtimali daha da yükselir.
Yani ben de son olarak şunu söyleyeyim. Erdoğan 14 Mayıs'ı seçim olarak açıklarken niye işte Haziran'dan 14 Mayıs'a alındığını ifade ederken hac mevsimiyle alakalı bir cümle söyledi. Hac mevsimine denk geliyor diye. Türkiye'nin toplam hac kontenjanı 100 bin civarında. 80 bin 100 bin civarında ve hacca da 100 bin kişi aynı anda gitmiyor. Kafileler halinde gidiliyor. Yani bu bir kafilenin kafileden alacağı oyu bile hesaplarken AKP seçimi bu kadar kritik bir noktada görürken işte programda da konuştuk bazılarını daha fazla daha ileride de konuşacağız. Muhalefetin şımarıklık yapmanın lüksü yok diye düşünüyorum. Yani durum evet Kılıçdaroğlu bir rüzgar yakaladı yapılan yanlış ve doğru hamlelerle. Meral Akşener'in yaptığı yanlış ve daha sonra olan doğru hamlelerle ama mecliste önemli diye son olarak ben de böyle bitireyim.
Peki. Önümüzdeki hafta inşallah daha güzel haberlerle yeniden bir arada oluruz. Yarın akşam
Adalet Özgür var. Özgür Özdemir. Deprem ve gündemdekileri konuşacak. Sanırım Devlet Bahçeli'nin sanırım değil aslında program çekildi. Onu şey yapmayalım şimdi. Anayasa Mahkemesi'ne karşı Devlet Bahçeli'nin çıkışını, Pınar Gültekin davasını ve deprem sonrasında yaşananları anlatacak bize. Saat 9'da.
Peki. İyi akşamlar.
İyi akşamlar herkese.